Muhterem hocam, dini kaynakları okuma ve değerlendirmede kırılma noktası olarak heva ve hevese dayalı bir bakıştan bahsediliyor. Bununla ne kastedilmektedir? Salim duygu ve düşünceyi heva ve heves mahsulü olan değerlendirmelerden ayırt etmede temel kriterler nelerdir?
Heva ve hevese uyma mevzu öyle bir şey ki, insan Allah'ın kuluyken, Allah'a kulluğu istenirken heva ve hevese uyarak insan heva ve hevesin kulu olur. İttakade hevahu hüdahu diyor yani. Rehber artık hevası olur. Hevayı hüdadan tefrik etmenin iki yolu var. Bu yollardan bir tanesi zahir yol diyelim. Böyle bir taksim yapılmıştı, o taksime göre söylemiyorum. Fakat böyle bir taksim zaruri gibi. Diğeri de onu belirlemede biraz zorlanırız. Çünkü o vicdani bir şey, bir mesele. Şimdi ne hevadır, ne hüdadır, ne hevestir, ne dindir, hidayettir. Usulü dine bakınca bunları insan anlayabilir. Mesela din-i mübini İslam, sahibi şeriat tarafından hangi esaslarla neye göre vaz edilmişse onların o şekilde kabul edilmesi hüdadır bu. Ve böyle bir insan hedyi nebide yürüyor demektir. İbn-i Kayyumul Cevziye'nin mülazasına bağlı dedim. Çünkü onun hedyi var. Evet, bir kere o yönü çok iyi belirlemek lazım. Usulü din bilinmezse, fıkıh metodolojisi bilinmezse, temel kaideler ve disiplinler bilinmezse, insanlar kendilerine göre bir kısım kurallar vaz ederler, o kurallara göre hareket ederler. Din dışı olur, heva ve heveslerine göre olur. Bu ister akli olur, ister müsbet ilimlerin, pozitif ilimlerin bir gereği olarak öyle uygulanır. İsterse yeniliğin icabı olur. İsterse yenilenmenin icabı olur. Gereği gibi gösterilir demek daha uygun. Yenilenmenin gereği gibi gösterilir. Yenilenmeyi illa tecdit manasına almayabiliriz de yani. O reform da olabilir, tecdit. Tecdit manasına da olabilir. Fakat bir şeyi yenileme mülazası filan güdülürken aynı zamanda orada hevaya ve hevese uyulmuş olur. Dinin temel kaideleri, temel disiplinleri bilinmiyorsa. Bu öyle hassas, öyle ince bir husus ki, yani burada niyetinizi diyelim cennete bile bağlasanız, siz bir yönüyle heva ve hevesinize uymuş sayılırsınız. Cehennemden sakınmaya bağlasanız heva ve hevesinize uymuş sayılırsınız. Normal, mutat ibadetlerinizi yapıyorsunuz hiç kusur etmeden. İbadetlerinizin dışında, ibadetlerinize bazen iktiran edebilir. Bunun yanında Cenab-ı Hak'tan bir şeyler talep edebilirsiniz. Talep etmek de lazımdır. Bir sahabe anlayışıyla ki peygamber anlayışından farklı değildir o. Ayakkabısının bağını bile itirse Allah'tan istiyor onu. Onu bile Allah'tan isterim diyor. Şimdi o mesele başkadır. Fakat Allah'ın hoşnutluğundan başka, rızasından başka ibadet-i taatın herhangi bir şeye bina edilmesi meselesi bu hevadır, hevestir. Orada çizgiden dışarıya çıkma vardır. Bina edilmez katiyen. Allah emrettiği için yapılır. Bu Allah'ın hoşnutluğu kazanılsın diye yapılır. Ancak o mevzuda seçeceğiniz işler, tercih edeceğiniz işler Cenab-ı Hakk'ın rızasına götürücü yolların elverişli olması itibariyledir. Çok defa kullandığımız bir terminoloji çerçevesi içinde ifade edelim. Bazen bir rampadan yürürsünüz, bazen bir rıhtımdan, bazen bir alandan yürürsünüz. Bu biraz sizin hulusunuzu aksettiren bir husustur. Biraz da seçtiğiniz yolun süratlendirmesiyle alakalı bir ifade tarzıdır, bir üsluptur. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuna giden yollar içinde en kestirme, en dikey yol diyelim. İşte amudi diyoruz, rampadan giden yol diyoruz. Zat-ı üluhiyeti aleme tanıtma yoludur. Muhabbete giden yol da odur. Muhabbet eğer Enbiya-i İzam'ın seyri sülük veya yörüngelerinde zirve bir mazhariyetse, ki Efendimizin mazhariyetidir, onda haliliyet bir nüva halinde mündemiştir. Bir incelik var orada. Büyükler üzerinde duruyorlar. Fakat habibiyet onun tafsilidir, inkişaf etmiş halidir. O bir zirvedir. Habibullah ila ibadi yuhibbukumullah. Allah'ı kullarına sevdirin, Allah da sizi sevsin. Habib olmak, Habibullah olmak istiyorsanız bu tabiri kullanabilirsiniz. Mahbubullah olmak istiyorsanız, Habibullah deyince o bir yönüyle seven manasına, feil sıgası, aynı zamanda mef'ul manasına da gelir. Allah tarafından sevilen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için söz konusu olunca iki manada murattır. Çünkü o hem Allah'ı sevendir hem de Allah tarafından sevilen bir insandır. Bu açıdan Allah'ı sevdirme, insanlara sevdirme meselesi o dikey yolu yolcularının yaptığı bir iş oluyor. İşte onu tercih edebilirsiniz. Allah'ı sevdirme bir yönüyle tanıtmadan geçer yani. Onu bildirmeden geçer. Meselenin bir bilim tabanı var. Biraz ilim maksadıyla kullandım bu tabiri. O ikisi arasında nüans farkı var. Sonra marifetten geçer yani. Allah hakkında marifet tamme sahibi ise bir insan Allah'ı sever. Allah'ı bilmiyorsa, Allah'ı bilmesi gerektiği gibi bilmiyorsa marifet denir. Başka şeylerde marifet tabiri kullanılmaz yani. Bu insan iç sisteminin mekanizmasının, vicdan mekanizmasının bilgisi demektir. Tabiri diğerle Hamdi Yazır'ın bir yaklaşımıyla esas bilginin tabiata mal olması demektir. İşlene işlene tabiata mal olması demektir. Onun için yer yer vicdan kültürü dediğimizde oluyor o meseleye. Üstad Hazretleri de meseleyi tertibe korken imanu billah, marifetullah, muhabbetullah diyor. Demek ki imandan yol marifete uğruyor, marifetten de yol muhabbete gidiyor. Siz Allah'ı tanıtma yolunu seçersiniz. Tanırsınız ve tanıttırırsınız. O bir zamanlar bir çeşit ezan vardı. O ezanda bir tabir vardı. Bilirim, bildiririm, Tanrı'nın elçisidir. Tanrı'dan başka yoktur, tapacak. Bilirim, bildiririm. Şimdi bu manadan hareketle Allah'ı bilmek ve bildirmek, tam marifete ermek ve alemi marifete ulaştırmaya çalışmak. Çünkü muhabbete giden yol oradan geçiyor. Şimdi bunu tercih edebilirsiniz. Diyelim ki bir nurlar yolu. Bir zat-ı üluhiyetin esrarı yolunu insanlara tanıtma. Esrarı üluhiyeti bildikçe daha bir açılırlar. Bir esrarı rububiyeti bilme yolu denebilir yani. Bunlar ekol hep. Esrarı rububiyeti bildikçe insan hakikaten alıp verdiği solukların dahi onun eliyle olduğunu görür açıdan açığa. Bunların hepsi Allah'a ulaştıran yollardır yani. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuna taşıyan yollardır. Bunlardan birisini seçer, o hoşnutluğa yürürsünüz. Evet. Ve bunlar tabii derece derecedir yani. Zannediyorum bunların içinde belki en güçlüsü işte ilahi kelimatullah diyoruz. Zat-ı üluhiyet, o yüce olan adını esas pratikte de o yüceliğe ulaştırma demektir. Veya size düşen yanı itibariyle onun o yüce konumunu kabul etme ve ettirme demektir. Bir türlü mesele ifade ederken sakıncalı buluyor, biraz rahatsızlık duyuyorum. Yani ilahi kelimetullah sözünden bile rahatsızlık duyuyorum vicdanen bazen. Yani biz kim, onu ilah etmek kim? Zaten âli olan şeyin ilası bize mi düşer? Fakat bize düşen yanı itibariyle esas kendi ufkumuz açısından nasıl zihnimize takılan böyle çer çöpü süpürmek suretiyle onun gerçek marifetine ulaşmaya çalışıyoruz ve delail-i vazifeyi görüyor. Aynen öyle de. Yani o ilah yolunda bulunma meselesi, âlinin âli olduğunu ilah etme. Yani Allahu Ekber deme. Büyük Allah'tır, ondan başka büyük yoktur deme gibi bir şey. Şimdi bunlardan birisini seçebilirsiniz bu. Sizi dolayısıyla hakiki imana götürür, hakiki marifete ulaştırır. İhlası da duyarsınız haliyle. Zaten asıl mesele de o. Şimdi bunlar esas hüda yani, bunlar bilinmesi lazım. Yani kulluk nasıl yapılır? Şimdi bunun aksine başka bir şeye bağlarsanız, yani mesela deseniz ki işte Allah'ım namaz kıldım ben, baksana namaz kıldım burada, böyle içinden geçti. Bana bir oğlan evlat filan ver, yani böyle bir karşılık bekliyor gibi, bedel bekliyor gibi. Hatta kendi içindeki hesaplarınla bazı meseleler ona bağlama. Her şeyi Allah'tan isteme başkadır. Fakat ibadeti taatını, istediği bazı şeyler onlara bina etme başkadır yani. Ben onun için sana yapıyorum gibi bir mülahazaya girme. Şimdi Allah yolunda olduğu halde bu heva ve hevesin kuludur. Allah'ın kulu değil. Allah'a kul olamamış. Hatta bu mevzuyu daha ileriye götürenler böyle cennet arzusuyla arzu, Allah'a kulluk yapma meselesini mahsurlu görmüş. Buna cennetin kulu demişler. Cennetin boynu tasmalı kölesi. Allah'la münasebeti yok. Cehennem endişesiyle Allah'a kulluk yapan kimseler, bu da cehennemin kulu, Allah'la münasebeti yok demişler. Şimdi Üstad Hazretleri zevki ruhaniye kapı aralıyor. İnsan tabiatını inkar etmeme onun mesleğinde esastır. Nef yoktur. Ne vahdeti vücutçuların bütün varlığı ademe mahkum etme, ne de meseleyi sadece şuhuda bağlama. İkinci şık İmam Rabbani Hazretlerinin yolu. Ne ona gitmeli ne de ona. İsne-i niyeti kabul ederek orada. Fakat her şey ondandır yani. Onun tecellisidir, onunla vardır. Ama vardır yani. Hakikati vardır bu meselenin. Zat-ı eşya var mıdır? Ehl-i sünnet vel cemaat onu çok iyi seçmişler. Akaid-i Nesefiyye'nin başında hakaikül eşya sabitetün denmiş. Zevatül eşya sabitetün denmemiş. Vücutül eşya sabitetün denmemiş yani. Onlar ne kendi zatlarıyla kaimun bi nefsi varlıklardır, ne de öyle sonuna kadar devam edecek, kendi kendilerine devam edecek şeylerdir. Allah tarafından var edilmişlerdir. Onun vücudunun ziyasının gölgesi. Kayyumiyetleri Allah'ladır Celle Celaluhu. Öbür alemde devamlar da yine Allah'ladır. O inceliği gözeterek hakaiklaşa sabit etün. Fakat orada görülüyor ki yine bir isne-i niyet var esas. Yani bir varlık var, bir de zat-ı üluhiyet var. Birçok şeyi bilemediğimiz gibi oradaki o münasebette bilemeyebiliriz yani. Bazıları tam tecelli, aynadaki akistir filan diyor, ona bile razı olmuyorlar. Evet, şimdi bu meselelerde çok hassas hareket ederek meseleyi Üstad Zevki Ruhaniye kapıyı dedim açık bırakmış. Diyor ki İmanı billah, marifetullah, muhabbetullah ve zevki ruhani diyor. Bizim anladığımız manada bir zevki ruhani ise şayet ibadetin sonucu, bu talepsiz gelmesinde mahsur yoktur. Fakat siz ibadetü taatta, ibadetü taatınızı zevki ruhaniye ulaşmaya bağlarsanız şayet yine heva ve hevese uymuş sayılabilirsiniz. Endişe duymak lazım. Hiç kimse Allah karşısında alacaklı değildir. Ömür billah başını secdeden kaldırmasa yine alacaklı değildir. Hep inlese dursa alacaklı değildir. Biz alacağımızı almışız. Üstadın enfes ibadesiyle ubudiyet netice-i nimeti sabıkadır. Mukaddime-i nimeti layıka değildir. Ve sonunda biz mükafatımızı almışız diyor. Verilecek şey. Bize verdiği şeyler herhangi biri için. El, ayak, göz, kulak, dil, dudak bunların. Bir dudağınız olmasa konuşmanızı yine yapabilirsiniz. Herhangi biriniz dudağınız olmadığı zaman, imkanınız da varsa şayet, böyle bir dudak ısmarlasanız ve bu dudağı size 1 milyar dolara verseler alır mısınız, almaz mısınız? Bir şeyin gerçek fiyatı da odur bence. Kısasta ortaya konan diyet bedeline bakmayın. O mutlaka tezziye mülazasıyla ortaya konmuş bir şeydir. Karşı tarafı cezalandırma, belli tarafı da memnun etmeye matuf. Yoksa insanın kıymeti demek değildir. Ve görüyoruz ki orada zaten diyette şeyler değişiyor, kıstaslar değişiyor yani. Bir parmağa göre bir şey, bir ele göre bir şey bazen. Bazen bir tek gözün çıkarılması meselesi bir insanın yarı diyetine mukabil tutuluyor yani. Bir insan için 100 deve takdir etmişlerse bir göz için 50 deve takdir edilmiş. Bir el için 50 deve takdir edilmiş. Şimdi bu açıdan bunlar insanın fiyatı değil, kıymeti değildir. Bu kadar şey almış bir insan yani, bir göz buysa, bir göz için, bir dudak için, bir dil için, bir el için, bir ayak için şayet milyarlarca dolar diyoruz yani. Tonlarla altın varsa verebiliyorsanız şayet, bunların hepsi verilmiş size. Ve siz bunların şükrünü eda etmeye çalışıyorsunuz. Mümkün değil eda etmeniz. Daha sonra vereceği şeylere gelince, verecekse verir o. İsteriz onun fazlından isteriz. Bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın illa en yetegammedeni Allah bi rahmetin minhu ve fadlin. Efendimizin ifadesiyle Cenab-ı Hak rahmetiyle, fazlıyla sarar, sarmalar, siyanet buyurursa biz öyle cennete gireriz diyor. Demek ki o tamamen fazlî bir şey oluyor. Efendimiz ona fazlî deyince yani Allah'ın lütfundan zâlike fadlullah yu'tî men yeşâ. Allah'ın fazlıdır, onu dilediğine verir. Meseleler bu ölçüde böyle incelikle ele alınıyorsa şayet, bence kulluğumuz hiçbir şeye dayandırılmaması lazım. Allah'a bağlanması lazım sadece. Zevki ruhaniye bile bağlanmaması lazım. Cennete bağlanmaması, cehennemden tebakkiye bağlanmaması lazım. Allah demeli oturmalı, Allah demeli kalkmalı, Allah demeli yatmalı. Top da diyor Allah der, Allah diye imsak eder, Allah diye iftar eder diyor yani. Ve biz hep böyle Allah deyip iftar etmeli, Allah deyip imsak etmeli, Allah deyip oturmalı, Allah deyip kalkmalı. Heva ve hevesten uzak durmalıyız. Bunların içine de heva ve heves giriyorsa şayet çok önemli. Bir bu var. Yani İslam temel prensipleri, metodolojiyi çok iyi bilinirse insan onlara göre irade olarak ayarlaması lazım kendisini. Diyecek ki burada hayır. Yani ben içimden geçiyorum. Allah'ım sen mabudu mutlak olduğu için, Allah Allah olduğu için mabudu mutlaktır. Ona kulluk yapılır. Evet, ben onun kuluyum. İşte benim kul olmam, senin de mabud olmam, benim senin karşında daima el pençe divan durmamı gerektiriyor. Başka sebebe gerek yok. Bu esas. Bu irade yani yapılacak şeyler. Bunun dışında diğer şıkka gelince, burada kestirme, açık, net bir şey söylemek çok zordur. İnsanın vicdanıyla alakalı bir şeydir. Yani siz bakarsınız ki hakikaten temel disiplinler açısından bu Allah'a kulluk yaparken hiçbir şeyi karıştırmıyor gibi görüyor. Fakat içinde bin türlü arzu dönüp duruyordur yani. El kaldırışında ayrı mülazalara giriyordur. El bağlayışında ayrı mülazalara giriyordur. Sürekli böyle Allah dediği halde dünya diyordur yani. Kalbi hep dünya diyordur. Kalbi hep kendi rahatını diyordur. Hep kendi makamını, mansıbını diyordur. Hep kendi huzurunu düşlüyordur. Bu açıdan yani o mevzuda biri hakkında böyle katı bir şey söylemek epey zordur. O tamamen vicdan hakemliğine kalmış bir şeydir. Hakemlik, hakimlik değil. O kendi kendiyle yüzleşecek, vicdanla diyecek. Hakikaten bu mevzuda ne kadar samimisin? Sen ne kadar heva ve heves insanısın? Ne kadar hüda insanısın? O ayrımı kendisi yapacak. Hüda insanı mı, heva insanı mı? اَرَئِيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَهُ فَاَضَلَّهُ اللّٰهُ diyor yani. Görmedin mi onu? Hevasını ilah edindi. Allah da onu sapıklığa sardırdı. Saldı sapıklığa. Sapıttı gitti diyor yani. O açıdan o da çok hassas bir konu. Yani çok sureti haktan görünen şeyler var ki arkalarında onların ciddi bir nifak gizlidir. Samimi değildir o kimseler. Bir kısım hesapları vardır. Yaptıkları bütün güzellikleri hep o hesaplara bağlı götürüyorlardır. Hesap insanıdır onlar hep. Dolayısıyla farkına varmadan burada belli hesaplara bağlı iş yapayım derken görülmemiş bir sürü hesapla öbür alemde yüz yüze gelirler. Bir sürü hesapla karşılaşırlar. Hafizan Allah. Yaptığı şeylerin hesabı sorulur. Yani namaz ayrı bir hesap konusu olur, oruç ayrı bir hesap konusu olur, el açıp dua etme ayrı bir hesap konusu olur, alemin içinde dua ederken gerilme ayrı bir hesap konusu olur. Bakın bunların hepsi güzel şeyler gibi görünüyor yani. Sesini yükseltme ayrı bir hesap konusu olur. İradi olarak, namazın içinde Allah'ı ifade edeceğine bazen kendini ifade etme gibi, hislerini ifade etme gibi tavırlar ayrı bir hesap konusu olur. Sorarlar insana, hakikaten sen böyle Allahu Ekber dedin, sesini duyurdun. Sen farkında mıydın, değil miydin onu? İradenle onu önleyemez miydin? Ben farkında değildim, geç derler. Öyleyse eğer geç derler. Yoksa iradi şey varsa işin içinde bir parça, iradelik varsa, kasten yaptınsa sen, orada kendini ifade ettin demektir. İçini dökmen de öyledir, gözyaşın da öyledir. Onların içine iradelik katıldığında onlar mahz-ı nurken aynı levsiyat olur. O hesabın altından insan kalkamaz. Ve en tehlikelisi de odur. Ve bu aynı zamanda şeytanın insanı sağdan vurması demektir. Yaptığı güzel şeyleri kirletmek suretiyle. Ömür boyu çalışır durursunuz. Az gidersiniz, düz gidersiniz. Hikaye başlarında söylendiği gibi dere tepe düz gidersiniz. Döner geriye bakarsınız. Bir çuval boyu yol alamamışsınız. Çünkü hüda değil yaptığınız şeylerde, heva esas alınmış. Kur'an-ı Kerim'de bu hususu teyit eden çok ayet olduğu gibi sünnet-i sahihede de bu mevzuda çok sahih rivayetler görmek mümkündür.
Muhterem efendim, baksana kendi heva ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde Allah'ın kendisini şaşırtıp kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği insanın haline ayeti sadece kafirlerle mi ilgilidir? Aynı durum Müslümanlar için de söz konusu olabilir mi?
Şimdi bu türlü şeyler Kur'an-ı Kerim'de değişik vesilelerle arz edildiği gibi وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَا ف۪ي سَب۪ي اللّٰهِ فَبَشِّرُمْ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ diyor. Onlar ki altın ve gümüşü kenz yaparlar ve Allah yolunda infak etmezler. Bütününü mü yoksa zekat miktarını mı? Şatibinin muvafakatında gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler, Mekki olan ayetler, büyük ölçüde bunlar hep mutlak bırakılmışlardır. Ve hak dostları hep mutlak ayetlerle hareket ederler, onlara uyarlar. Dolayısıyla onlar azimet yolcularıdır. Medine döneminde ise işin asgarisi esas prensiplere bağlanmış, 5 vakit namaz denmiş. 1 ay oruç denmiş. Yoksa Mekke'de inen şeylerde oruç emredilmişse şayet sınırı yoktur onun. Namaz denmişse sınırı yoktur. Allah'ı zikirse sınırı yoktur onun. Ehlullah meseleyi sınırsızlığı içinde ele alır. O azimettir. O meseleyi öyle götürme. Onlara göre bir şey. Onlar da bu meseleyi götürürken istidradi bu. Altından kalkanmayacak hale getirmemeleri lazım. Bir, ikinci disiplin de onu herkese tahmin etmemeleri lazım. Sadece kendilerine. Üçüncü bir meselede başta nasıl başlamış götürüyorlarsa sonuna kadar o işi öyle götürmeye çalışmak lazım. Başlama meseleye nezir gibi bir şeydir. Sonra o işi yarıda bırakma vefasızlık olur. Nezri terk etme olur. Bir şeyin cinsinden şayet yapılan bir ibadet varsa o mevzuda yapılan nezir ifa edilmesi gerekli olan bir sorumluluk haline gelir, bir vazife haline gelir. Şimdi bu esaslar çerçevesinde Mekki ile hareket edenler, onlar 1000 rekat namaz kılar her gün. Gece gündüz durmadan oruç tutar. Tamim etmez bunu. Böyle yapılması da lazım değil. Yani şart değil falan der o kanaati şeriatın ölçülerini. Ama şeriat aynı zamanda götürülebilir, yaşanabilir şekliyle Medine-i Münevvere'de sistemleştirilmiş, disipline edilmiş bunlar. Bizim gibi zayıf insanların sîrû alâ seyri adâfikum, ayağına göre planlanmış. 5 vakit namaz, oruç, zekat. Öbür tarafta yeknizûne zehebe vel fiddete ve la yunfikûneha. Ez zehebe vel fiddete ve la yunfikûneha. Kenz ettikleri şeyi Allah yolunda infak ederler. Ve la yunfikûne minha aşren filan. Fî mi'etin işte isneyin ve nus falan. Öyle değil yani. Yunfikûneha. Bütünü infak ederler Allah yolunda. Dolayısıyla esas o. Şimdi bu türlü ayetler zikredilince bu bunun gibi mesela اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا gibi şeyler. Veya münafıklarla alakalı mesela Ali İmran suresinin sonundaki bir kısım ayetler. bunlara bakılınca. Bu dediğiniz şey, ayet-i kerime. اَفَرَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ. Şimdi bunlar ya kafirler hakkında, ya Yahudiler hakkında, ya münafıklar hakkında nazil olmuştur. Bazıları bunlar doğrudan doğruya evvelen ve bizzat bize alakadar etmez demişler. Bazıları da sahabi içinde de böyleler vardır. Tabi'in döneminde de böyleler olmuş. Tabi'i tabi'in döneminde de evvelen ve bizzat bize alakadar etmese bile bu şeriatın Medine kısmı itibariyle, fakat saniyen ve bil aras buz gibi bize alakadar eder bu meseleler. Dolayısıyla biz de altını ve gümüşü kenz yapar, infak etmezsek onu öbür alemde kızdırır kızdırır sağımıza, solumuza, önümüze, arkamıza basarlar bizim, damgalarlar. Biz de dünya nimetlerini dünyada bütünüyle değerlendirirsek bütün tayyibatı dünyada yiyip bitirmiş, ahirete bir şey bırakmamış olabiliriz. Burada da öyle. Şöyle veya böyle heva ve hevesimize uyduğumuz zaman hüdayı terk etmiş oluruz. Nevzübillah. Hevamızı ilah edinmiş olabiliriz. Mülazasıyla bakmış olabilirler. Şimdi bunları mutlak bıraktığımız zaman mutlak zikir kemaline masruftur. Öyleyse o kenz yapıp Allah yolunda infak etmeme meselesi وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ. Kur'an-ı Kerim diyor. Yani kendi cimriliklerini de ifade etmek için işte haşa Allah vermiyor da böyle bizden zekat istiyor filan gibi küstahlık yaparak. Şimdi onlar hakkında diyelim bu nazil oldu. Mal biriktiriyor ve vermiyorlar. Mutlak zikir olunca mutlak zikir onlara aittir yani. Kemali onlara aittir o meselenin. Fakat belli seviyede herkes öyle kenz yapıyor, infak etmiyorsa ondan nasibini almıyor demek değildir. Bu açıdan da burada bir doğrudan doğruya heva ve hevesini ilah edinir o insan. O mutlak zikir kemaline masruftur. Kim tamamen hevesini, hevasını ilah edinmiş, bohemce yaşıyor. Cismaniyet ve beden hayatını yaşıyor tamamen. Kalbi ve ruhi hayattan hiç haberi yok. İlk planda, ilk defa o murattır burada. Sonra derecesine göre heva ve hevesine şöyle böyle bir hisse ayıran herkes o kategoriye girebilir. O açıdan biz Allah'la münasebetimizin seviyesini de pek bilemiyoruz. Tevekkü etmemiz lazım. Sürekli heva ve hevesimizi kontrol ederek neme lazım demeli. Her şeyde mutlaka böyle kalibre yapıyor da esas sesi buluyor gibi kalibre yapmalı. Tam bulmalıyız onu. Tam onunla aramızdaki bütün engelleri aşmalıyız. Şerareleri kesmeliyiz. Ondan gelenlere açık durmalıyız. Ve sadece tevcih edeceğimiz şeyleri de ona tevcih etmeliyiz. Aynı frekansta olmalıyız yani. Ve ona başka şey karıştırmamalıyız. Buna dikkat etmeliyiz. Çünkü marifet seviyemizi de bilmiyoruz biz. Bununla şunu kastediyorum bazen. Sıradan bir insan yani Hazreti Musa'nın çobanı gibi bir insan. Allah'ım haşa ve kella başın üşüyordu senin, bir takke mi versem sana, ayakkabı mı versem. Bu seviyedeki bir insan bazı şeyleri mazur görülebilir. Fakat marifet ufkun belli ölçüde seni inkişaf ettirmişsen, mesela Allah'ın hazır ve nazır olduğunu sadece söylemek değil, nazari değil. Yani aynı zamanda vicdanla da onu kabullenmişsen şayet, hakikaten yani hele hususiyle bazı ahvalde böyle, ileri giderken, geriye gelirken böyle, Rabbimin yanındayım, ayıp ben. Açılırken bir yerde, saçılırken kulaklarına kadar kızaracak kadar eğer bir konumun varsa, Rabbin karşısında öyle duruyorsan, bence onun hakkını vermen lazım. Şimdi o hak ister yani. Konum hak ister. Sen sıradan kapının önündeki adam gibi muamele görmezsin. Neden? Vel muhlisun ala hatarin azim deniyor yani. Ehli ihlasa gelince onlar tehlikeyle burun burunadır diyor. Neden diyor bu ihlas kulesinin başından düşerseniz derin bir çukura düşmek ihtimali var. Düz zemine değil. Daha derin çukura. Ne kadar siz Allah'la münasebetiniz açısından yüksekte duruyorsanız şayet sukut ettiğiniz zaman o kadar derin bir çukura düşmek ihtimali vardır. Bel'am İbni Bağur'a düz insan seviyesine düşmemiş. Firavunların seviyesine düşmüştür. Onun için öylelerine belki kel enami belhum atal diyor yani. Yine Furkan Sure-i Cellesi'nde o ayette bu da kel enami vel humatal, hayvan gibi belki hayvandan da daha aşağıdır. Akif'in ifadesiyle hayvan fıtratın hüdutlarının dışına çıkmaz. İnsana gelince hürri mutlaktır. İradesinin hakkını vermesi lazım.
Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim bir önceki soruda ifade edilen hüda ve hevayı ele aldığı üslubun bir benzeriyle dünya ve ukba meselesini de ele alıyor. Dünyalık işlerimizde yanlışa düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz?
Yine bir tercih meselesi yani. Hakikaten insan mesela kella vel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Ulayı tercih ediyorsunuz, ahireti terk ediyorsunuz diyor, bırakıyorsunuz. Bu istikamette şeref nüzul olmuş ayet-i kerimelere bakınca. Hani ben öyle değilim diyebilirsiniz orada. Yani bir sizin zahir davranışlarınızla siz tartılırsınız. Şimdi kırtlağımıza kadar dünyaya öyle diyeyim ben. Kırtlağımıza kadar dünyaya gömülmüşsek, hep onun için ölüp ölüp diriliyorsak şayet, kendi hayatımızın da ötesinde, çoluk çocuğumuz için, torunlarımız için değil de bir şey. Geçen de bir vesileyle arz ettiğim gibi, mal biriktirmek mahsurlu değildir. Fakat onun biriktirilmesinde bir emanetçi şuuruyla biriktirme mahsursuzdur. Yoksa kendin için kenz etmek mahsurludur. Ben bir emanetçiyim bunu. Bir gün benim dinimin ilası istikametinde canım dahil, bedenim dahil bunların hepsini bir yerde, bir barajda, bir kerpiç olarak kullanacaklarsa tereddüt etmeden amade bulunuyorum. İsterse bu Karun kadar zengin olsun. Mahsuru yok onun. Veriyor ve her zaman vermeye amade. Fakat bir emanetçi gibi değil de hakikaten mal sahibi gibi davranıyorsa, oysa ki mal sahibi başkasıdır. Yunus diyor ya, nerede bunun ilk sahibi? Mal sahibi, mülk sahibi, nerede bunun ilk sahibi? Şimdi o manada insan der ki yani ben hakikaten dünyayı tercih etmiyorum, ahireti de terk etmiyorum. Dünyayla ciddi bir alakam yok ama gırtlağına kadar gömülmüştür o işte. Makama gömülmüştür, mansıba gömülmüştür. Elde etmişse ferih fakurdur onlarla, çakır keyiftir. Elde edilmemişse elde etmek için ölüp ölüp diriliyordur o istikamette. Üzüntüsünün kaynağı odur, sevincinin kaynağı da odur. Maldır, menaldır, makamdır, mansıptır, rahatlıktır, hakkı tasarruftur, sözünün geçmesi, nafiz olmasıdır. Hadis-i şerif de ifade ediyor yani. Bir şey söylediği zaman dinlerler, birinden bir şey istediği zaman verirler diyor bu. Öbürüne gelince o bir şey söylese dinlemezler ve bir şey de vermezler. Kapı kapı kovulur. Fakat Allah indinde o kıymetli, bu ise beş para etmez. Şimdi istediği kadar o desin yani, benim gönlümde yok, gönlüme oturmamış. Ama bakınca yani tatmalı insan kendisini, bakınca hakikaten dünya sinesine oturmuş bu türlü şeyler varsa, diyelim kestirmeden Üstad Hazretleri'nin mektubatta o hücumat-ı sitte dediğimiz virüslerin bir tanesi varsa, iki tanesi varsa, üç tanesi varsa, bunların bulunması nispetinde bu insan yerin altına doğru belli derinliklerde seyahat ediyor demektir. Altısı birden varsa bu insan çoktan ölmüş demektir. Musallaya koy, er kişi niyetine diye bağır onun için. Evet, isterse desin yani ben dünya ile alakam yok, dünya için yapmıyorum bunu, ama bu iş için ölüp ölüp diriliyor. Bu sadece mal değildir yani. Bir parlamenter olmak da, bir vali olmak da, bir kaymakam olmak da, bir hakim olmak da, bir asker olmak da, yani bunlar da maraz haline gelebilir. Bunlar toplumun tevcihine göre veya amirlerin tevcihine göre emaneten alınıp yapılabilecek vazifeler olması açısından mahsur olmasa bile, fakat insan hırsla, tamayla gönlünü bunlara bağlaması, hep o mülaza ile oturup kalkmasına gelince, bu insanın dünyası yanında ahiretini de harap etmesi demektir. Ahiret de gidiyor. Eğer Allah'a ulaşma mevzuunda bu mevzuda ulaşacağı şeylere gösterdiği gayret kadar gayret sarf etmiyorsa, Allah'ı dünyanın yanında nereye koyduğu bellidir onun. Allah nezdinde yerinizi öğrenmek istiyorsanız Allah'ın sizin nezdinizdeki yerine bakın. Ona kıymetler üstü kıymet veriyorsanız, Allah'ım bana cihan sultanlığı vereceksin. Ama sen teveccühünün onda birini keseceksin üzerimden. Yerin dibine bassın dünya sultanlığı. İçinizden gele gele söyleyebiliyorsanız, o sultanlık üzerinize doğru gelirken yılandan çıyandan kaçar gibi kaçıyorsanız, Allah'ın nezdinizde yeri iyi demektir. Onun nezdinde yerinizin o ölçüde olduğuna rahatlıkla inanabilirsiniz. Evet, hadis-i şerif veriyor bu ölçüyü. Yoksa benim alakam yok, kat'i alaka etmişim, dünyayla hiçbir münasebetim yok. Fakat değişik şeyler arkasından ölesiye koşuyorsan, hilaf-ı vaki beyanda bulunuyorsun. Bir hırsın var, bir de yalan söylüyorsun. Yalan, hilaf-ı vaki beyan demektir. Yani Allah nezdinde hakikatin bilindiği şekline aykırı beyanda bulunma demektir. Şahsın akidesine aykırı beyanda bulunmaya da hilaf-ı vaki yalan deniyor da yalan iki tarifi var. Evet. Bir bu gerçeği var. Yani insan kendiyle yüzleştiği zaman bunu görebilir. Hakikaten koşturup duruyor arkasında. Bir de vicdanıyla bir şey var yani. Vicdanın da hakikaten yine böyle belki veriyor, zorla veriyor ama fakat içinden de sürekli hep daha çok kazanma, daha çok hükmetme, işin kendisinde bitmesini arzu etme. Hatta böyle onun yaptığı şeyleri başkaları da yapıyorsa şayet, böyle biraz da meseleyi dini kılıf içine sokarak benzetme böyle aslında. Yani doğru gibi geliyor bu. Hakikaten insan, herkes her şeyi doğru bilemeyebilir. Herkes bir meseleyi doğru eda etmenin üslubunu yakalayamayabilir. O mevzuda tecrübesi yoktur. Orada hata edebilir yani. Bak, doğru olabilir bu mesele. Fakat öyle tehlikeli bir şey ki esas onun niyeti o değildir orada. Bir meseleye kendi o işin içindeyse başkasının karışmasından rahatsızlığıdır. Ve burada bayağı heva yine gelmiş, hüdanın yerine oturmuştur. Yalan söylüyor çünkü. O söylediği şey doğru değil. Ve içi de bozuk onun. Orada nifak var. Mesela diyelim ben diyorum ki işte gitsem böyle bir yerde bir sohbet etsem, bu insanlar da istiyorlar biraz. Konuşsam, vaaz-ı nasihatta bulunsam. İhtimal böyle en tehlikeli şey de odur yani. Kendini nefye bağlayarak bir şey. Hatta böyle maşallah, inşallah bağlayarak daha tehlikeli bunlar. Çünkü bunlarda da ambalaj aldatması oluyor. İnşallah deyince herkes güveniyor, itimat ediyor. Maşallah hakikaten. Böyle nedense yani, mesela ben esas konuştuğum şeylerde bir kıymet harbiye çok görmüyorum ama fakat böyle bakıyorsun bazen konuşunca insanlar da dinleyebiliyorlar burada. Şimdi öyle tehlikeli bir şey ki bu. Yani siz hiç farkına varmadan şeytani bir yola giriyorsunuz. İnsana tesir ediyor falan gibi görüyorsunuz. Kendinizi müessir gibi görüyorsunuz. Yalan beyanda bulunuyorsunuz. Siz esasen gönüller coşsun, şahlansın. Ve din gürül gürül ifade edilsin, ilan edilsin. Bu lazan o değil esasen. Sen kendini ifade etme hastasısın. Alem konuşuyor, ben niye konuşmayayım? Alem davet ediliyor, ben niye dinleyeyim? Alem çağırıyor, ben niye çağırmayayım? Bunun için oturuyor, kalkıyor ve sana aralanacak bir kapı aralığından dıştan çağrı bekliyorsun, davet bekliyorsun. Bakın gidip konuşma mahsursuz zahiren, sohbet etme mahsursuz, hakikati anlatma mahsursuz, ter dökme, utanma, hicap duyma, bunlar güzel şeyler. Fakat bütün bunların içinde onda bir insanın ben de varım burada. Benim de bir sesim soluğum var. Benim de bir katkım var. Mülazasını taşıyorsanız çevrenizi aldatıyorsunuz. Orada. Orada siz hevaya biniyorsunuz. Hüdayı terk ediyorsunuz. Hilaf-ı vaki beyanda bulunuyorsunuz. İçinizde olandan farklı görünüyorsunuz. Siz bununla başkalarını aldatabilirsiniz. Fakat Allâm-ül Guyûb olan Allah size şah damarından yakın ve bunu biliyor. Yazdığın kitapta biliyor. Ettiğin nasihatta biliyor. Kaleme aldığın makalede biliyor. Döktürdüğün risaleciklerde biliyor. Çevirdiğin işlerde biliyor. Becerilerinde biliyor. Sen mi varsın o işin içinde yoksa Allah mı var? Biliyor. Bu bakımdan bunların hepsinde insan derinden düşünürse bir heva ve hüda meselesi vardır. İnsan çok hassas hareket etmeli. Hep arz ediyorum. Nefsimiz işin içine karıştığı anda elimizden geliyorsa bırakalım onu. Bir başkası yapsın. Ordunun başındayım ben. Viyana'da bulunuyorum. Orada. Haçlara karşı savaşıyorum. Merzifonlu yerine koyun beni. Orada. Bir aralık aklıma geldi ki Kanuni'nin beceremediği bu kızıl elmayı ben alıyorum. Bence orada o işi becerebilecek birine davaya da ihanet etmeden devredip geriye çekilmek lazım. Benim kalbim bozuldu. Böyle bir münafıkın burada bu orduya kumanda etmeye hakkı yoktu. Evet. Bana önemli geliyor bu. Şimdi bir nur talebesi, bunca zaman millete nasihat eden, halkın içinde mümin görünen insan bu ölçüde heva ile hüdayı tefrik edemiyorsa, hala içiyle problemleri varsa, hala kendini ifade ederken herkesi kör alemi sersem sanıyorsa diye paşanın ifadesiyle bu düpedüz Allah'a karşı yalan söylüyor. Hevaya biniyor, hüdaya binmiş gibi görünüyor. Merkubunu küheylan göstermeye çalışıyor. Vallahi yalan. Billahi yalan. Tallahi yalan. Nefyet kendini. Falanlar yapsın. Daha iyi. Bu valiliği falan yapsın. Benim hakkım değil. Kaymakamlığı falan yapsın. Hakimliği. Senin gibi müstakim düşünen birisi. Şu büyük işi falan çevirsin. Şu işi falan çevirsin. Şu daha önemli. Benden daha iyi anlar bunu. Kalbi daha temiz, daha saf. Kendini nefi. Bir kardeşinize söyletmek hoşunuza gitsin diyor. Ne demek o? Ne manaya geliyor? Evet. Ben de heva ve hüda derken hevai nefsime uyarak söz esnasında pek çok günah işlemiş olabilirim. Allahümme ba'id beynena ve beynel hataya vel heva kema ba'adte beynel meşri vel mağrib. Allahümme nakina minel hataya vel heva كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلنا بالماء والثلج والبرد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه